Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
Merhabalar, ben Burhan Ekinci. Yeni bir Yankılar programıyla karşınızdayım. Malum dünyada koronavirüs pandemisi henüz bitmiş değil. Tabii ki ülkeler normalleşme süreçlerini başlattılar. Ama kaygılar, tedirginlikler hala devam ediyor. Kimi ülkelerde vakalarda artış da gözlemleniyor. Bu ülkelerden biri de Türkiye. Özellikle Kürt bölgesinde, Diyarbakır, Şırnak, Mardin, Kürt bölgesinde de son günlerde ciddi bir artış söz konusu. Konuğum Türk Tabipler Birliği Merkez Konsey Üyesi, onkoloji uzmanı Doktor Halis Yerlikaya. Sayın Yerlikaya, yayınımıza hoş geldiniz.
Merhaba, iyi yayınlar.
Sayın Yerlikaya, siz Diyarbakır'dasınız ve orada Türk Tabipler Birliği adına da çalışmalar yürütüyorsunuz. Aynı zamanda orada hekimlik de yapıyorsunuz. Öncelikle Diyarbakır özelinde ve bölgede şu anda vaka konusunda, koronavirüs vakası konusunda nedir durum? Nasıl bir tablo söz konusu?
Burhan Bey, öncelikle şunu ifade edelim. Sonuçta salgın bütün hızıyla devam ediyor. Biz geçen hafta Cuma günü Türkiye geneli için 4. ay raporu yayınlandık. Biliyorsunuz Türkiye'de ilk resmi vakanın açıklandığı 11 Mart'tan bu yana 4 aylık bir süre geçti. O raporda da çok net ifade ettiğimiz bir cümle var. Yani Türkiye'de salgın devam ediyor. Bütün hızıyla devam ediyor. Siz de ifade ettiniz, bizim yaşadığımız bölgede katmerli bir biçimde biz bunu yaşıyoruz şu anda, salgını. O raporda da ifade ettiğimiz bir şey vardı. Türkiye'de işte 1 Temmuz'da o rapor Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlandı ve son 7 güne göre o raporda 100 bin nüfusa göre düşen vaka sayısı bölge illeri açısından 24'tü. Bu mesela İstanbul için 19 olarak ifade edilir. Yani bölgedeki görülen vakalar İstanbul'dan daha fazlaydı ve Sağlık Bakanlığı tarafından İstanbul Türkiye'nin Wuhan'ı olarak nitelendirilmişti. Yani şunu vurgulamaya çalışıyorum. Şu anda bölgede bütün şiddetiyle salgını biz yaşıyoruz. Benim çalıştığım hastanede şu anda işte 200'e yakın hasta var. Diyarbakır açısından işte hastanelerde takip edilen hasta sayısı 350 ile 400 arası değişiyor ve bunlar günlük işte 40-50 hasta. Sirkülasyon halinde yatışı olan çıkan hastalar var. Kamu hastanelerinde yoğun bakımda yatıracak yer yok. Yani bütün yoğun bakımlar dolmuş durumda, özel hastanelerde kısmen var. Dolayısıyla bölgede çok da işler çok da yolunda gitmiyor ve salgını biz bütün şiddetiyle yaşıyoruz. Bu özellikle 1 Haziran sonrasında da daha da katmerli bir biçimde yaşıyoruz. Henüz birinci dalga bitmeden biz bunun pikleriyle karşı karşıyayız.
Peki dünyada azalış gösterirken neden bölgede bir artış söz konusu? Bunun nedenleri bir tespit edebildiniz mi? Neden dolayı bu artış?
Ya şimdi bizim aslında 1 Haziran sonrası süreç yeni normalleşme olarak ifade edildi ama biz PTB olarak da 1 Haziran sonraki süreci yeniden açılma olarak ifade ettik. Bize göre Türkiye'de salgının yönetme biçimi çok yanlış ve Türkiye'de aslında salgın İstanbul'la sınırlandırılabilecekken salgına karşı alınacak önlemler doğrultusunda aslında salgının etkisi azaltılabilecekken Türkiye'deki yönetme biçiminden kaynaklı salgına karşı alınan önlemlere ilişkin yönetme biçiminden kaynaklı salgının bu kadar şiddetli biçimde hissedilmesi ve bu kadar aslında insanlarda, hastalarda ve yaşını yitirenlerde etki etmesinin temel nedeninin epidemiolojik veriler ışığında değil de ekonomik kaygılarla bu salgının yönetilmesinin temel etkenlerden biri olduğunu biz düşünüyoruz ve 1 Haziran'ın çok erken olduğunu, yani yeniden açılma sürecinin çok erken başlatıldığını düşünüyoruz. Şimdi İstanbul'da çok daha erken dönemde ya da batı illerinde salgın daha erken dönemde hissedildi. Bölge illeri açısından mesela bir ay sonra daha fazla vaka sayıları görünmeye başladı. Aslında yapılması gereken şey şuydu, yani halk sağlığı bilimi de bunu vaaz ediyor bize. Her ilin kendine özgü koşulları göz önüne alınarak oradaki epidemiolojik veriler, oradaki salgının yoğunluklu yaşandığı il, ilçeler bazında hatta mahalleler bazında belli başlı önlemler alınması gerekirken Türkiye'de merkezi kararlarla tedbir alınmış olan, bu koronavirüse karşı alınmış olan tedbirler bir anda bütün ülke genelinde bir anda serbestleştirildi ve Türkiye'de şöyle bir şey yaratıldı. Yani bir algı oluşturuldu. Biz bu salgına karşı çok başarılıyız. Hatta geçen bayramda işte çifte bayram yaşayacağız gibi bir algı oluşturulduğu için vatandaşlar da açıkçası rehavete kapıldı ve bütün bunların sonucunda da şu anda biz salgını olağan şiddetiyle hissetmeye devam ediyoruz.
Peki hükümet koronavirüs ile mücadelede söylediği gibi, iddia ettiği gibi yeterli tedbirleri alabildi mi?
Ya bizce bu tedbirler çok yetersizdi. Aslında Türkiye bir açıdan şanslı bir ülkeydi. Şu an şöyle şanslıydı. Dünyada yani bu kadar koronavirüs yayılmışken işte pandemi olarak ilan edildiğinde Türkiye'de nispeten vakalar çok geç geldi ve aslında çok daha hazırlıklı, çok daha o süreç iyi değerlendirilebilseydi belki de bu kadar hani şiddetli bir biçimde yaşamayacaktık. Türkiye'deki temel eksikliklerden birinin biz sürecin şeffaf yürütülmemesi olduğunu düşünüyoruz. Ve gerekli tedbirler gerçekten alınmadı. İl bazında gerekli tedbirler alınması lazımdı. Epidemiyolojik verilerin çok iyi değerlendirilmesi gerekirdi. Sosyal desteğin çok iyi sağlanması gerekirdi. Bakın salgın sadece işte hastanelerde bu hastaların yatırılıp tedavi edilmesiyle çözemezsin siz. Filyasyon sistemi dediğimiz bu vakaların nereden kaynaklandığını, bu kimlerle temas ettiğini, yaygın testlerin kullanılmasını, her bölgenin kendi öznel koşullarını, benim yaşadığım bölgenin sosyolojik yapısı farklı. Burada mesela taziyeler, düğünler, toplu bir araya gelişler daha fazla örneğin. Buralarda mesela yoksul halk kesimlerinde çok daha fazla vakalar görülüyor. Mesela bunlara yönelik tedbirler daha fazla alınabilirdi. Bunlara destek çok daha fazla sunulabilirdi ve bütünlükler olarak toplum...
Evet. Bunların hiçbiri yapılmadı mı?
Ya yani çok yetersiz yapıldı. Bütünlüklü bir değerlendirme, bütünlüklü bir mücadele yapılmadı ne yazık ki. Sadece işte her akşam Sağlık Bakanlığı çıkıp işte bir takım rakamlar açıklandı. Bu rakamların Türkiye'deki dağılımı neydi, yaşlara göre neydi, yoğun bakımda yatan hastaların demografik yapıları nelerdi? Bütün bunları yani bilimsel veriler ışığında aslında çok daha ayrıntılı analize tabi tutulup evet. Bu verilerin bize gösterdiği sonuçlar üzerinden aslında salgına karşı gerekli önlemler alınabilir. Ve burada mesela toplum katılımı bizim çok önemsediğimiz şey. Dünya Sağlık Örgütü'nün de hep ifade ettiği bir şey. Yani siz burada tek başınıza sadece bir süreci merkezi bir kararla yönetemezsiniz. Burada işte akademiden destek almanız lazım. Meslek örgütlerinden örneğin Türk Tabipler Birliği'nin hem merkezi bilim danışma kurulunda Türk Tabipler Birliği'nin temsilcisi yok. İller düzeyinde de ilk pandemi kurullarında tabip odalarının temsilcileri yok. Yine herkese sendikalardan hatta belki iller düzeyinde yani siyasi partilere kadar, derneklere kadar buralarda siz bütün toplumsal katmanları içine katarak oradaki verileri analiz edip buna göre hani gerekli önlemleri almanız gerekiyordu. Oysa ki bu Türkiye'de yapılmadı ve gerçekten sosyal destek çok az sağlandı. Yani bütün dünyada işte insanlar evlere kapatıldı belli bir süreçte. Orada yani insanların kendi ihtiyaçlarını giderecek destekler sağlanmadı. Yani bölgedeki mesela verilere baktığımızda yoksullarda çok daha fazla. Yani kalabalık evlerde yaşayan insanlarda çok daha fazla. Gündelik olarak geçimini sağlamak durumunda kalan insanlarda daha fazla. Toplu taşımayı kullanmak zorunda kalan insanlarda daha fazla. Bütün bu verileri değerlendirilip bütünlüklü bir mücadele yürütülmesi gerekiyordu. Oysa ki bu sadece hani algılar üzerinden ve biz bu işi çok başarılı götürüyoruz üzerinden ama gerçekliğin bu olmadığını çok net biz ifade ediyoruz. Açıkladığımız raporlarda da çok net var. Yani dünyayla karşılaştırıldığında da aslında çok da bir başarı yok. Yani Türkiye sonuçta genç nüfusun daha fazla olduğu yani diğer ülkelerle karşılaştığında aslında risk grupları açısından bakıldığında daha az riskli topluluk oluşturuyoruz ama salgının oluşturduğu tahribata baktığımızda çok daha şiddetli bir biçimde biz yaşıyoruz bunu. Bölge çok daha fazla yaşıyor diyebiliriz.
Sağlık Bakanlığı'nın verilerine yönelik şüpheler de var. Siz nasıl görüyorsunuz bu verileri?
Şimdi Sağlık Bakanlığı bütün verilerini doğrulanmış vakalar üzerinden yürütüyor. Yani doğrulanmış vaka dediğimiz PCR testi pozitif olan vakalar üzerinden götürülüyor. Yani şimdi bu PCR testinin de bir takım kendi içinde sınırlıkları var. Yani testin alınma biçiminden laboratuvardaki süreçlere kadar bütün o süreçler bunu etkiliyor. Biz hep şunu söyledik yani şu anda test negatif olup klinik ve radyolojik, klinik dediğimiz işte hastalık MR'lerini gösteren ve radyolojik hani görüntüleme tetkiklerinde aslında bu hastalığı gösteren çok sayıda hasta var. Bütün bunlar bir araya getirildiğinde aslında açıklanan vakaların çok üzerinde hasta sayısıyla karşı karşıyayız. Hem bu açıdan bakıldığında Sağlık Bakanlığı'nın verileri gerçeği yansıtmıyor. Yani test negatif olan ve bu hastalığı hatta hastanelere gidip ilaç tedavisi verilen hastalar var. Bir diğer yanı da aslında bu verilerin yönetilme biçimi çok şeffaf değil. Yani bunlar işte ilgili akademik kurumlara, üniversitelere, meslek örgütlerine açık değil. Yani çok daha şeffaf bir biçimde bu süreç yönetilmesi gerekiyordu. Mesela Türkiye'de her gün açıklanan rakamlarda işte 19-20 hasta kaybedildiği söyleniyor. Sadece Diyarbakır'da mesela günlük neredeyse 2-3 hasta kaybediyoruz. İşte Antep'te, Urfa'da, Mardin'de kaybedilen hastalar var. Tüm bunları bir araya getirdiğimizde ya bu veriler ne kadar gerçeği ifade ediyor? Soru işaretleriyle dolu. Biz hep şunu talep ettik. Yani bu süreci siz bir tek başınıza yürütemezsiniz. Buna toplumu, sendikaları, akademiyi katmak durumdasınız ve bu süreci şeffaf biçimde yürütmek durumdasınız. Bunu böyle yapmadığınız zaman bu şüpheler de devam edecektir açıkçası.
Yerel özgürlükten bahsettim. Mesela Diyarbakır'da nasıl kararlar alınıyor? Kim bu karar veriyor? Valilik bünyesinde kimler o kurul içerisinde yer alıyor?
Yani İl Sağlık Müdürlüğü ve valilikler kanalıyla yürütülüyor. Mesela bizim defalarca başvurumuza rağmen takip odası olarak biz burada temsil edilmedik. Sonuçta hani il düzeyinde yani bölge illeri açısından bakıldığında aslında illerdeki yöneticilerin çok da yetersiz olduğunu söyleyebiliriz. Yani bu çok net ifade edilmiş. Yani iradi olarak hani süreçleri daha dinamik bir biçimde kararlar alınması gerekirken il düzeyinde vakalar bu kadar artmışken şu anda mesela Diyarbakır'da belki de Türkiye'de en fazla vakanın yaşandığı illerin başında geliyor. Buralarda sonuçta buraya özgü takım kararların alınması gerekiyordu. Yani ne gibi kararlar alınabilir deniliyor ama yani burada siz tabii ki toplumsal yapıyı da bilmeniz gerekiyor. Örneğin il düzeyinde aslında şunu tartışmamız lazım. Yani buradaki toplumun siz katılımını sağlamadığınız zaman buradaki yoksul kesimlere işte bağlarda, huzur evlerinde 10 kişinin, 15 kişinin aynı evde yaşadığı yerlerde sosyal desteği sağlamadığınız sürece siz bu işi çözemezsiniz. Ya da burada sadece hastalanan kişilerin hastaneye getirilip işte buraya yatırılmasıyla bu süreci çözemezsiniz. Bunu çözmenin yolu dünyada da yapılan şey filyasyon çalışması. Yani bir vaka geldiğinde oraya gideceksiniz, o kişinin yaşadığı ortamı göreceksiniz. Oradaki kişilere, o aileye belki işte bir takım desteklerin sağlanması gerekir. Yine hani belli başlı işte fabrikalarda, işte yoğunlaşan yerlerde mesela oralarda belli denetimlerin yapılması gerekiyor. Yani bizim mesela vurguladığımız 3 tane önemli şey var. Yani bir, işte kişisel hijyen kurallarına uyulması. 2, ağız ve burnu kapatacak şekilde maske kullanımı. 3 de fiziksel mesafe diyoruz. İşte bunları siz vatandaşa söylüyorsunuz. Vatandaş bunlara uymadığı için aslında sadece bu gerekçeyle artmıyor ama bunlara uyulmaması temel gerekçe. Ama siz bu vatandaşın bunlara uyması için gerekli olanakları sağlanmanız gerekiyordu. Türkiye'de ve bölgede yapılmayan şeylerin başında da bu önerilere uygun vatandaşa bu önerilere uyması için gerekli olanakların yaratılmaması. Yani örneğin maske dağıtımı yapılabilirdi, hijyen malzemeleri dağıtılabilirdi, evet. Belediye olanakları daha farklı kullanılabilirdi. Bunlar ne yazık ki yapılmadı. Yani yapılmayan çok şey var aslında. Bir de veriler, yani verileri biz bilmiyoruz. Yani şimdi Diyarbakır'da bile hangi mahallede, nerede, yani çok sınırlı şeyimiz var. Yani bunlar eğer bunlara hakim olsaydı aslında dünyada belli, yani bununla nasıl mücadele edileceği belli. Buna uygun davranılabilirdi ama ne yazık ki bunu yapmadığınız için de bu bedeli daha ağır ödüyoruz.
Evet. Belediyeden bahsettin. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne şu an kayyum tarafından yönetiliyor. Aynı zamanda Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi eş başkanı Adnan Selçuk Mızraklı bir hekimdi. Ve aynı zamanda bu süreçte aslında belki de görevini yürütüyor olsaydı belki daha farklı bir tabloyla karşı karşıya kalabilirdi. Sence yani bu süreç, bunu nasıl değerlendiriyorsun? Yani bir kentin, büyükşehirin belediye başkanının aynı zamanda hekim olmasını nasıl etkilerdi? Kentteki bu vaka artış sayısını etkiler miydi?
Çok önemli bir konuya temas ettiniz. Gerçekten çok çok önemli. Yani bugün eğer Diyarbakır'da seçilmiş belediye başkanı Selçuk Mızraklı, bizim eski tabip odasında başkanıydı aynı zamanda, eğer o bu kentte belediye başkanlığı yapmış olsaydı belediye olanakları yoksul halk kesimlerine yönelik daha fazla kullanılıyor olacaktı. Kentin dinamiklerini belki daha sürece aktif müdahale olacaktı ve çok daha bütünlüklü bir mücadele yapılmış olacaktı. Toplumla bir bağ oluşturulacaktı. Bu işin önemine ilişkin mesela şu anda toplum toplumun bir kesimi hala inanmıyor yani bu koronavirüse. Yani kendi gözleriyle görmeyince ya da yakınında kendi başına gelmeyince bununla ilgili hani algısıyla ilgili sıkıntılar var. Belki yani buna işte kendi dilinde güvenilir bir biçimde bu kesimlere yönelik gerekli eğitim çalışmaları yapılabilirdi. Çok daha dinamik bir süreç olacağını ve Diyarbakır açısından söyleyecek olursak çok daha az talimatla bu süreci belki atlatıyor olacaktık. Çünkü toplumla iç içe bir süreç yürütülmüş olacaktı. Burada Dünya Sağlık Örgütü'nün kastettiği toplum katılımı, yani sürecin bütününe ilişkin toplum katılımı daha fazla sağlanmış olacaktı ve çok daha iyi bir biçimde bir mücadelenin sürdürüyor olacağını düşünüyorduk. Şu anda mesela belediye olanakları hiçbir biçimde bu süreçte biz göremiyoruz. Yani belediye halk kesimlerine yönelik, yoksullara yönelik belediye olanakları kullanılamıyor. Halka yönelik hiçbir eğitim çalışması yapılamıyor. İnandırıcılıkla ilgili çok ciddi sorunlar var. Yani sonuçta siz bir insanların kendi iradesi olarak gördüğü birinin söyleyeceği şeylerle atanmış birinin insanlara ifade ettiği şeyler aynı etki derecesinde olmayacaktı ve çok daha farklı bir süreç bizi bekliyor olacaktı. Keşke şu anda o görevinin başında olsaydı ve hani bu süreçte sonuçta bizimle birlikte de belki çok daha fazla işbirliği içerisinde bu mücadelede yer alacaktı ama bu olmadığı için daha fazla bedel ödüyoruz diyebilirim.
Diyarbakır özelinde ama bölge olarak baktığınızda bu koronavirüs konusunda nasıl bir gelecek bekliyorsunuz? Nasıl bir tablo?
Açıkçası böyle giderse çok da iç açıcı bir tablo görmüyoruz. Yani, sadece hani bu sorumluluğu da vatandaşa biz yükleyemeyiz, atamayız. Yani bu bütün sorumluluk işte vatandaş hijyene uymuyor, maske takmıyor ya da işte fiziksel mesafe kurallarına uymuyor diye söyleyemeyiz. Yani bunlar çok kıymetli şeyler. Yani biz sizler aracılığıyla da bir kez daha çağrı yapabiliriz. Evet, yani bu kişisel önlemler çok önemli. Yani maske takılması, kişisel hijyene uyulması, fiziksel mesafe kurallarına uyulması, toplu olarak kapalı mekanlarda bir araya gelinmemesi. Bunlar çok kritik şeyler. Ancak bunlar salgınla mücadelede yetmez. Salgınla mücadele bütünlüklü yürütülmek durumunda ve kamu iradesi burada devrede olmak zorunda. Yani gelecek açısından bakıldığımızda yani böyle giderse çok iç açıcı bir tablo görünmüyor açıkçası. Şimdi şu anda işte Temmuz'un ortasındayız. Eylül ayıyla birlikte grip sezonu, grip mevsimi başlayacak. Mesela o griple birlikte koronavirüs bir arada olduğu zaman nasıl bir etki yaratacağı, bununla ilgili mesela bir belirsizlik var. Yani çok daha şiddetli bir biçimde iki virüsün sinerjistik etki yaratıp daha sorunlu bir takım sonuçların ortaya çıkmasının da olasılık dahilinde. Dolayısıyla bugünden bakıldığında bölgede yani bu biçimde yürütüldüğü zaman tablo çok iç açıcı görünmüyor. Bir an önce bütünlüklü bir yaklaşımla gerekli vatandaşlara gerekli sosyal destek sağlanarak, yaygın test yapılarak, filyasyon çalışmaları yapılarak, epidemiolojik veriler göz önüne alınıp gerekli önlemler yapılarak ve en önemlisi de kentin dinamiklerinin, meslek örgütlerinin, sendikalarının, derneklerinin, siyasi partilerin katılımı da sağlanarak bütünlüklü bir mücadelenin yürütülmesi gerekiyor. Yoksa biz sonuçta şu anda aşısı olmayan ve ne zaman aşısı geleceğini bilmediğimiz, etkili bir antiviral tedavisi bulunmayan ve bütün dünyayı etkileyen bir virüsle karşı karşıyayız. Bu virüsün ortaya çıkarttığı sonuçlara baktığımızda özellikle risk gruplarında çok ciddi bir tahribat yapma olasılığı var. %5 hastaların %5'ine yakını yoğun bakım gerektirecek kadar tedavi gerekiyor ve bu hastaların bir kısmının da biz kaybediyoruz. Bir kısmında da kalıcı tahribat oluşturan bir süreçle karşı karşıyayız ve görünür gelecekte de bitecek gibi görünmüyor. Böyle bir tabloda daha gerçekçi bir yaklaşım gerekiyor ve burada sadece bireysel sorumluluklar yetmez. Kamu iradesinin devreye girmesi gerekiyor.
Grip mevsimi öncesi toplum ne yapmalı? Nelere dikkat etmelisin? Biz neler öneriyorsunuz bu konuda?
Ya öncelikle şunu topluma net mesaj vermemiz lazım. Bölgemiz açısından da çok daha net bir biçimde şunu söyleyelim. Yani salgın devam ediyor ve ateş düştüğü yeri yakıyor gerçekten. Sonuçta bizim kaybettiğimiz hastalar, yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren kişiler, birilerinin sevdiği eşi, annesi, babası. Dolayısıyla hani bu işi önemsemesi gerekiyor her şeyden önce toplumun. Yani bu konuda kamu iradesinden, devletin gerekli tedbirleri almadığını biliyoruz. Bu konuda biz gerekli uyarıları yapıyoruz, çağrıları yapıyoruz ama buna rağmen gerekli önlemlerin alınmadığını biliyoruz. Burada topluma da tabii önemli roller düşüyor. Yani mutlaka hani söylenen şeylerin yerine getirilmesi lazım. Var olan çağrılara toplumun kulak asması gerekiyor. Grip gerçekten çok önemli bir konu. Nasıl bir sinerjistik etki yaratacağını bilmiyoruz. Şimdi de mesela biz TTB olarak bugün de bir açıklama yaptık, çağrı yaptık. Yani gerekli aşı stoklarını, özellikle gribe yönelik gerekli aşı stoklarının yapılması, başta sağlık çalışanları olmak üzere yaşlıların, kronik hastalığı olan kişilerin aşılanma programına alınması çağrısı yaptık. Yani şimdiden bunları mesela risk gruplarının aşılanması için gerekli çalışmaların bir an önce yapılması gerekiyor. Bu koronavirüs gündemi yani gündemimizde olmaya devam edecek, görünür gelecekte de gündemden düşeceğine benzemiyor. Dolayısıyla bunun gerektirdiği yaşam biçimi değişikliklerini de herkesin uyması gerekiyor. Özellikle maske, hijyen ve fiziksel mesafe kurallarına uyulması çağrısını bir kez daha yeniliyoruz.
Onkoloji uzmanı Doktor Halis Yerlikaya, çok teşekkürler.
Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval Podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.